Beşinci sanat. Hazırlayan ve sunan Selami Güder.
Evet değerli dinleyenler, 5. sanatta bu hafta tekrar sizlerle birlikteyiz. Sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Umarız sizler de bizleri özlemişsinizdir diyelim.
Benim düşüncem.
Evet değerli dinleyenler, bu hafta benim düşüncem bölümünde Türkçemizden bahsedeceğiz. Türkçemizin kullanımından bahsedeceğiz. Ve Türkçemizin mevcut konjonktürel sorunlarından bahsetmek istiyoruz. Evet, güzel Türkçemizle alakalı olarak şair Yahya Kemal'in Türkçe ağzımda annemin sütüdür benzetmesi var malum. Yine bir diğer şairimiz Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın Türkçem benim ses bayrağım deyişi var. Bu iki güzel betimlemeden hareket ederek Türkçe gerçekten güzel bir dil ama tabii güzel kullanıma da bağlı. Güzel kullanırsak Türkçemizin meramımızı anlatmakta fevkalade bir dil olduğunu görmek mümkün. Fakat Türkçenin hem kadim meseleleri var hem de daha güncel meseleleri var. Bunlardan bahsetmek istiyoruz. Bunlardan ilki, sevgili dinleyenler, Türkçenin özensiz ve yanlış kullanımına dair Türkçenin bir sorunu var. Daha doğrusu bizim Türkçe ile alakalı kullanım sorunumuz var. Kurallarına uygun, doğru ve düzgün maalesef kullanılmıyor Türkçe. Özellikle argoya kaçan sözcükler, vurguların, tonlamaların yanlışlığı, ürkünçlüğü, görüntülü yayınlarda özellikle jest ve mimiklerin abartılı halde kullanılması. Bunlar dikkat çeken özensiz ve yanlış kullanımlara dair örnekler olarak verilebilir. Tabii Türkçenin sadece bu da değil, başka mevcut kullanım yanlışları var. Bunlardan bir tanesi de yabancı sözcük tutkusu. Özellikle bundan bahsetmek gerekiyor. Yabancı bir sözcük kullanmak bazen daha havalı geliyor. Bazen daha entel görünmemize sağlıyor. Veya biz öyle düşünüyoruz. Yani yabancı bir sözcük kullandığımızda kendimizi olduğundan çok daha fazla, çok daha farklı gösteriyoruz. Göstermeye çalışıyoruz. Ama bunlar özenti tabii ki. Halbuki arı duru Türkçe dururken, Türkçe sözcükler dururken kalkıp yabancı bir sözcük sıkıştırmak araya hem meramı anlatırken çok işlevsel olmuyor hem de sırıtıyor, gerçekten sırıtıyor. Dolayısıyla hani kaş yapayım derken göz çıkartmak diye bir güzel deyişimiz var. Daha havalı görüneceğim derken, daha entel görüneceğim derken burada aslında oturmayan, biraz abartı kaçan, abartı kokan bir tarza dönüşüyor ve bu da sırıtıyor. Bütün yabancı dillerde, özellikle büyük dillerde o dilin kullanımına dair bu tür sorunları aşmak için özen, hassasiyet gösteriliyor. Bununla alakalı gerekirse yasal düzenlemeler de yapılıyor. Mesela Fransa'dan bir örnek vermek, Fransızcanın korunmasına dair bir örnek vermek mümkün. Özellikle Fransızcayı İngilizcenin tesirinden, etkisinden kurtarmak için Fransızlar 1994 yılında Fransız dilinin kullanımına ilişkin yasa tasarısı hazırlamışlardır. Tabii bir dili Özellikle yasayla korumak belki çok fazla mümkün olmayabilir. Elbette yasal önlemler gerektiği vakit uygulamaya konulabilir. Ama bir dili yaşatmak özellikle hepimize düşen görevdir. Şairin dediği gibi eğer bu bir namussa, bir bayraksa özellikle bu bayrağın yere düşmemesi, kirlenmemesi gerekir ve hepimizin de bu konuda azami hassasiyeti, özeni göstermesi gerekir. Evet sevgili dinleyenler, bir diğer mesele de yabancı dil düşkünlüğü. Biraz önce yabancı sözcük tutkusundan bahsetmiştim. Özellikle tabii çocuklarımıza eğitim verirken çocukları geleceğe taşımak adına, daha iyi yetiştirmek adına yabancı dille eğitim konusu var. Yabancı dille eğitim verme konusu var. Hepimiz buna belki ya çocuklarımız yabancı dille eğitilirse bir yabancı dili veya birkaç yabancı dili çok iyi konuşursa geleceğe çok iyi hazırlanacağını varsayarak böyle yaklaşıyoruz meseleye. Fakat yabancı dil eğitimi başka, yabancı dille eğitim başka. Ya bu ikisini ayırmak gerekiyor. Elbette çocuklarımıza yabancı dil eğitimi gerekli. Aslında bu hepimiz için gerekli. Hatta bir değil birden fazla dil eğitimi gerekli. Fakat yabancı dille eğitim tartışmalı bir konu. Dolayısıyla özellikle Türkçeyi korumak, Türkçeyi yaşatmak istiyorsak, Türkçeyi çağdaş diller arasında bir dil yapmak istiyorsak özellikle yabancı dille eğitim konusunu bir masaya yatırmak ve bunun üzerinde tekrar tekrar düşünmek durumundayız. Evet değerli dinleyenler, Türkçemizin bir diğer sorunu diyelim, bilim dili olmadığı yönünde çoğun kişide böyle bir kanaat var. Aslında bu kanaat yanlış bir kanaat, doğru bir kanaat değil. Test edilmiş, doğruluğu kanıtlanmış bir görüş değil. Fakat gene de işte İngilizce, Fransızca, Almanca, başka başka diller, bilim dili, sanat dili, kültür dili diye vasıflandırılıyor, nitelendiriliyor. Fakat Türkçe'ye geldiği vakit belki de bu özentiden kaynaklı, belki de kompleksli bir yaklaşımın ürünü böyle görmek ve böyle göstermek gerekiyor. Türkçe'ye geldiği vakit bilim dili değil, sanat dili değil diye bu tür yanlış yargılar var. Halbuki Türkçe ile çok güzel sanat eserleri ortaya konmuştur, çok güzel şiirler, yapıtlar ortaya konmuştur. Türkçe ile çok güzel bilim ortaya konmuştur. Fakat gel gör ki bu kompleksi yaklaşımlar zaman zaman bir görüş olarak ağırlık kazanabilmektedir ve bu da kamuoyunda bir algıya sebebiyet vermektedir. Bu bizi aslında 14. yüzyıla götürüyor. O zaman da işte Arapça bilim dili, Farsça sanat dili olarak algılanıyordu. Türkçe halkın konuştuğu bir dil, özellikle halk edebiyatıyla yaşayan bir dil olarak gözüküyordu. O dönem Türkçe için belki zorlu bir dönem olarak da adlandırılabilir. Şimdi tekrar böyle bir algının oluşması, doğması çok doğru bir yaklaşım değil. Biz Türkçe ile çok güzel sanat da yaparız, çok güzel yapıtlar da ortaya koyarız, çok güzel bilim de yaparız. Yeter ki Türkçenin gerekli hassasiyet, özeni gösterilerek kullanması sağlanabilsin. Evet değerli dinleyenler, bir diğer konu da Türkçe öğretimindeki yetersizlikten belki bahsetmek gerekecek. Bütün ülkelerin eğitim sistemlerinde dil eğitimi özellikle bir yer işgal etmektedir. Çünkü dil gerçekten kültürün temel ögesidir ve kültürün gelecek kuşaklara aktarılmasına da temel araçlardan bir tanesidir. Eğer siz bu dili yeteri kadar yetkinlikle öğretemezseniz, gelecek kuşaklara aktaramazsanız burada hem kültür aktarımında problemler yaşanacaktır, hem de bir dili konuşamayan bir memleketin çocukları, bir milletin çocukları olarak bu zul hepimize etkisi altına alacaktır. Sözcük ve terim üretimindeki yetersizliklere de dikkat çekmek gerekiyor. Tabi burada Türk Dil Kurumu'na da büyük görevler düşüyor. Yani birçok özellikle bilimsel terim maalesef teknolojik gelişme önce kavramı üretiyor, önce kelimeyi, sözcüğü üretiyor, önce etiketlemeyi yapıyor, sonra geliyor ve buna karşı da dilde bir çaresizlik, adeta kısırlık varmış gibi bir görüntü hasıl oluyor. Halbuki bu teknolojik gelişmeler olur olmaz hemen bununla alakalı Türkçe üretimlerin yapılması, Türkçe karşılıkların bulunması ve bunun teknolojik ürünle birlikte, bilimsel gelişmeyle birlikte bu kavramın, bu kelimenin, bu sözcüğün de piyasaya servis edilmesi gerekmektedir diye düşünüyorum. Bu aynı anda eş zamanlı olarak yapılırsa elbette ki Türkçe karşılığı da tutacaktır. Ya mesela bilgisayar diyoruz ama daha önce komputer diye de kullanmıştık bunu. Fakat daha sonra bilgisayar bugün mesela tuttu. Ha, tutmayan kelimeler, kavramlar elbette onlar da var. Fakat bunlar da gözümüzü yıldırmamalı. Tutmayanlar da olacaktır. Bu tutmayanlara karşı da tekrar tekrar üretimler yapılacaktır, yapılmalıdır diyelim. Evet sevgili dinleyenler, Türkçemizle alakalı tabii gönül istiyor ki duru bir Türkçe her zaman için güzel kullanım, her zaman için mümkün olsun. Duru Türkçe her zaman için yaşasın ve yaşatılsın. Türkçe bu güncel sorunsallardan kurtarılsın. Umudumuz ve temennimiz bu yönde.
Kitap Dünya.
Evet değerli dinleyenler, Kitap Dünya'mda Falih Rıfkı Atay'ın Çankaya isimli eserinden bahsedeceğiz. Bu biraz önce Türkçe konusunda görüşlerimizi ortaya koymuştuk. Güzel Türkçemizden bahsetmiştik. Bu da özellikle Çankaya isimli eserden de bahsederken dille alakalı da o döneme göndermeler de yapacağız. Tabii önce Falih Rıfkı Atay'dan biraz bahsetmek gerekiyor. Yazar 1894 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir sevgili dinleyenler. Fıkra, makale, gezi türünde eserler vermiştir. Gazete yazıları yazmıştır. Atatürk'ü yakından tanıtan anılarıyla ün kazanmıştır. İlk yazıları Servet-i Fünun dergisinin genç yazarlara ayrılan ek sayfalarında yayımlanmıştır. Ve 1. Dünya Savaşı'nda yedek subay olarak Suriye'ye gitmiştir. 4. Ordu Kumandanı Cemal Paşa'nın hususi katipliğini yapmıştır. Suriye ve Filistin'deki savaş anılarını Ateş ve Güneş isimli kitabında toplamıştır. Kurtuluş Savaşı sona erdiği sırada İzmir'de Atatürk'le görüşmeye gelen gazeteciler arasında yer almıştır. Atatürk'ün isteği üzerine 2. Büyük Millet Meclisi'ne Bolu milletvekili olarak girmiştir. Daha sonra uzun yıllar Ankara milletvekili olarak görev yapmıştır. Hakimiyet-i Milliye, Milliyet ve Ulus gazetelerinin başyazarlığı yapmıştır. Ama Falih Rıfkı Atay özellikle Çankaya isimli eseriyle bilinmektedir. Sevgili dinleyenler, eser Atatürk'ün hayatını ve inkılapları çok güzel Türkçe ile anlatan bir eserdir. Başyapıt mesabesindedir. Ve özellikle Cumhuriyet yıllarının, o ilk Cumhuriyet'in ilk yıllarını anlatan en güzel, en kapsamlı eserlerden bir tanesidir. Ve kim ki o dönemi yazmaya niyetlenmiştir, mutlaka Çankaya isimli bu esere müracaat etmektedir, etmek zorundadır. Hani Çankaya isimli esere bakmadan o tarih, o dönemin tarihi adeta yazılamamaktadır. Böyle bir temel başyapıttan bahsediyoruz. Mutlaka hepimizin, herkesin öyle ya da böyle okuması gereken bir kitaptan bahsetmiş oluyoruz. Değerli dinleyenler, Çankaya tabii isimli kitapta, eserde o döneme ait çok şeyler anlatılmıştır. Mesela harf inkılabı ile ilgili, biraz önce Türkçeden bahsetti. Bu sebepten dolayı da harf inkılabı ile alakalı mesela o dönemde yaşananlardan şöyle bir bahsedelim. Atatürk 1928 yılı Haziran'ında Ankara'da bir komisyon kurulmasını Marif Vekili rahmetli Necati Bey'den istemiştir. Dolmabahçe Sarayı'nda ziyarete gittiğimde diyor yazar, Atatürk hemen Ankara'ya git, komisyona katıl ve bu işi çabuk bitirin talimatını verdi diyor. Komisyon alfabesini İstanbul'da Atatürk'e ben getirdim, uzun uzun tetkik ettim. Konuştuklarından bir takımı Q harfinde ısrar ediyordu. Hatta bir aralık Atatürk bu tavizde bulunmaya da karar vermişti diyor yazar. Ertesi gün vazgeçirdik Atatürk'ü, bu arada bir Q harfi telkesi atlattık diye de tekrar bahsediyor. Biz Türkçe kelimelerde K harfinin ince seslilerle daima K, kalın seslerle K okunduğunu düşünerek Q'yu alfabeye almamıştık. Ben yeni yazı tasarısını getirdiğim günün akşamı Kazım Özal Paşa sofrada "Peki ben adımı nasıl yazacağım? Q harfi lazım." diye tutturdu. Atatürk de "Bir harften ne çıkar kabul edelim." dedi diyor. Böylece Arap kelimesini Türkçeleştirmekten alıkoymuş olacaktık. Sofrada ses çıkartmadım. Ertesi günü yanına gittiğimde meseleyi yeniden Atay'a açtığım vakit Atatürk el yazısının büyük harflerini bilmezdi, küçük harfleri büyütmekle yetinirdi diyor. Kağıdı aldı, Kemal'in baş harfini Q'nun büyütülmüşüyle sonra da K'nin büyütülmüşüyle yazdı. Birincisi hiç hoşuna gitmedi, bu yüzden Q harfinden kurtulmuş olduk diyor. Bereket Atatürk Q'nun büyük harfini bilmiyordu çünkü Q'nun K'nın büyütülmüşünden daha gösterişli olduğunu bilseydi belki de Q harfi bugün alfabede olacaktı diye Çankaya adlı eserde yazar alfabenin kabul edilişi sırasından böyle güzel anekdotlar aktarıyor. Tabi sadece Çankaya isimli eserden bahsederken hani yanlış bir algı olmasın, sadece alfabe ile alakalı hatırat, anılar var değil, Atatürklü yıllara ait birçok hatıralar var. Ve demin de söylediğimiz gibi, biraz önce de bahsettiğimiz gibi temel başyapıtlardan bir tanesinden bahsediyoruz. Fakat özellikle biraz önce Türkçeden bahsettiğimiz için de alfabe konusunu özellikle buradan seçtik, okuduk, bu anekdotu aktarmış olduk sevgili dinleyenler.
Kültür, sanat.
Evet değerli dinleyenler, kültür sanat köşemizde bu hafta gene güzel haberlerle, farklı haberlerle, ilginizi çekecek haberlerle birlikte olacağımızı umuyoruz. İlki Medine Müdafası Kahramanı Fahrettin Paşa'nın arşivi dijital ortamda diyor. Fahrettin Paşa'nın 3336 belgelik arşivi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı tarafından dijital ortama aktarıldı ve araştırmacıların hizmetine sunuldu diyor. Yıllardır nadir eser alımı yapan Büyükşehir Belediyesi 2001'den bu yana 233.152 nadir eser satın aldı. Sahaflardan, kitapçılardan, şahıslardan ve müzayedelerden alınan nadir eserler için 21 milyon lira ödendi diye yine belirtiyor. Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda son olarak Fahrettin Paşa'nın arşivinin alımını da gerçekleştirdi. Fahrettin Paşa'nın torunu Ömer Türkkan'dan satın alınan arşiv Urfa'da Ermeni isyanları, Hicaz seferi ve Medine müdafası, Mısır ve Malta'da esir olduğu dönemler, Afganistan seferliği dönemine ait fotoğraflar, kartpostallar, harita ve belgelerden oluşuyor. 1040 belge, 1812 fotoğraf, 481 harita ve 3 kartpostal olmak üzere 3336 eserden oluşan arşiv Atatürk Kitaplığı'nda muhafaza altına alındı. Bu belgelerin arasında Fahrettin Paşa'nın yürüttüğü çetin mücadeleye ilişkin notlar ve ailesine gönderdiği mektuplar da bulunuyor. Ve eşine yazdığı bir mektuptan alıntı var. Çocuklarımın validesi hitabıyla Malta'dan göndermiş bir mektuptan bahsediyor. Burada da bir hastalığından da bahsetmiş. Kendisini muayene eden doktorun bir resmi rapor verdiğini, katiyen vahim bir maraz değildir dediğini ama şu hastalık da demediğini belirtiyor. Ve 5 tane resim göndermiş, gözlerinizi öperim diyerek bitiriyor Fahrettin Paşa mektubunu. Evet değerli dinleyenler, Türk sinemasına milyonlarca liralık destek diyeceğiz. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca Türk sinema sektörüne 2017'de 55.798.000 TL Türk lirası destek sağlandı. Sinemaya 15 yıllık dönemde verilen destek ise tam 191 milyon dolara yükseldi diyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre 1990-2002 yıllarında sinema sektörüne toplamda 5.4 milyon dolar destek sağlanırken 2002-2017 yıllarında bu destek miktarı yaklaşık 35 kat arttı. Bu kapsamda 15 yıllık dönemde Türk sinemasına 191.5 milyon dolar tutarında destek verilmiş oldu. Sinemada 2017 sonu itibarıyla 71.188.594 seyirciye ulaşılarak tüm zamanların izleyici rekoru kırıldı. Değerli dinleyenler, Türkiye %56 oranındaki yerli film izlenme oranları ile de Avrupa'da birinci sıraya yerleşti diyor haberin ayrıntıları. Evet, Trump'ın başını ağrıtan kitaptan bahsedeceğiz. Yok satan kitap diyor sevgili dinleyenler. ABD Başkanı Trump hakkında yazılan kitabın piyasaya çıkmasını engelleyemedi. Bazı kitapçılar da satışa sunulduktan birkaç saat sonra kitap tükendi diyor. Trump'a göre ise bu kitap yalanlarla dolu bir kitap. Amerikalı gazeteci Wolf'un yazdığı Ateş ve Öfke, Trump'ın Beyaz Sarayı'nın içinden attığı kitap, ABD Başkanı Donald Trump'ın engelleme çabalarına rağmen piyasaya çıkmış vaziyette. Kitabın aslında gelecek günlerde çıkması planlanıyordu. Ancak Trump avukatlar aracılığıyla kitabın piyasaya çıkmasını engellemeye çalışınca Henry Holt Yayın Evi'nin kitabı planlanandan önce satışa sunma kararı alması üzerine kitap piyasaya çıktı ve çıkar çıkmaz da beklenen ilgiyle karşılaştı. Beklenen ilgiyi gördü sevgili dinleyenler. Başkan Trump Twitter hesabından paylaştığı mesajında kitabın yalanlarla dolu olduğunu söyledi ve mevcut olmayan kaynaklara dayandığını ifade etti. Trump Wolf için hiçbir zaman kitap için konuşmadığını da sözlerine ekledi. Fakat kitabın yazarı Wolf, Trump'ın sözlerine karşı çıkarak kaynaklarını savundu ve Trump ile konuştuğunu iddia etti sevgili dinleyenler. Kitapta neler var diye de tabii merak ediyoruz. Bunun bir mülakat olup olmadığını anladığımı bilmiyorum ama kesinlikle gizli bir arka plan konuşma yapmadık diyor. Yazar kitabını savunuyor. Ve satışa çıkmadan önce yayımlanan bazı bölümlere göre kitapta Trump döneminde ABD başkanlık makamında kaotik bir durum gözlemiş yazar. Trump'ın yakın çevresiyle yapılan mülakatlara da yer veriyor. Trump işlerin altından kalkamayan, fevri ve ilgisiz biri olarak anlatılıyor. Kitapta ayrıca Trump'ın kaybeden birinin ününden yararlanmak üzere başkanlığa aday olduğu öne sürülüyor. Ve Trump'ın ABD'deki en önemli devlet görevini üstlenebilecek kapasitede olmadığını özellikle vurguluyor yazar. Çevresindekilerin görüşlerine de yer vermiş. Hepsi onun çocuk gibi birisi olduğunu özellikle vurguluyor diye de belirtiyor. Kitaptan alıntılar böyle. Tabii biz bir an önce Türkçe'ye de çevrilmesini bu kitabın, dolayısıyla Trump'ın gerçek yüzünü Türk halkının da görmesini ben şahsen merak ediyorum. Kitap çıksa herhalde alıp okurum diye düşünüyorum. Evet değerli dinleyenler, bu bölümde de gene kültür sanatta yazarlarımız çoğu zaman mahlas kullanmıştır. Yani Türkçesini kullanacak olursak takmaat kullanmıştır. Müstihar da deniliyor, mahlas da deniliyor. Bunlar da artık güzel Türkçemizin Türkçeleşmiş kavramları, kelimeleri diye de bakmak gerekiyor. Çoğunu bilmiyoruz ama Yaşar Kemal, Kemal Gökçeli, Sadık Kemal Gökçeli, Yusuf Karataylı isimlerini kullanmış. Nazım Hikmet, Ahmet Cevat, Ahmet Oğuz Saruhan, Ercüment Er, İbrahim Sar, Kartal, Kemal Ahmet, M. İhsan Mahsar Lütfü, Mehmet Nazım, Mümtaz Osman, Nurettin Eşfak, Orhan Selim. Yani şair Nazım Hikmet şiirlerinde bayağı verimli olduğu gibi isim üretmekte de bir hayli verimli gözüküyor. Bir sürü mahlası ama bunların Nazım Hikmet'in isimleri olduğunu herhalde sorsak şurada. Kültür sanat dünyasından isimlere de sorsak herhalde evet bu Nazım Hikmet'ti diyecek kimse pek çıkmayacaktır diye düşünüyoruz. Orhan Kemal, Hayrullah Güçlü, Raşit Kemali, Reşit Kemal, Orhan Raşit, Orhan Reşit, Mehmet Reşit Öğütçü, Ülker Uysal, Yıldız Okur gene bu isimleri kullanmış. Kemal Tahir, Bedri Eser, Cemalettin Mahir, Kör Duman, Murat Aşkın, Nurettin Demir, FM ikinci isimlerini kullanmış. Aziz Nesin, Battal Bataner, Bedri Birdir Bir, Fettane Şatifil, Hakkı Haklar, Hakkı Hukuki, Hasan Denede Gör, İzzet İzinde, Kasım Kahka, Kerami Pestan Kerani vesaire vesaire vesaire. Hakikaten bir sürü isim kullanmış. Reşat Nuri Güntekin, Ağustos Böceği, Ateş Böceği, Cemil Nimet, Hayrettin Rüştü, Mehmet Ferit, Yıldız Böceği gibi isimler kullanmış. Yahya Kemal Beyatlı, Ahmet Agah, Agah Kemal, Mehmet Agah, Süleyman Sadi mahlaslarını kullanmış. Behçet Kemal Çağlar, Ankaralı Aşık Ömer, Aşık Ömer, Behçet Fuat, Erdoğan isimlerini kullanmış. Faruk Nafiz Çamlıbel, Akıllı Ozan, Çam Deviren, İğne ile Kuyu Kazan, Kalender isimlerini kullanmış. Ve Vedat Günyol, A. Teleme, Ali Candan, Gündat, O. Işık, Y. Dilli gibi gene müstiharları kullanmış. Evet değerli neler, bunları buradan okuduk ama gelecek hafta bunlardan yazılı yapabiliriz. Ona göre diyelim. Umarım can kulağıyla dinlemişsinizdir diye de belirtelim. Ve birazdan da dizelerden bölümünde güzel bir şiirimiz olacak.
Dizelerden.
Evet değerli dinleyenler, dizelerden bölümünde Nilgün Doruk güzel bir şiiri seslendirecek. Rudyard Kipling'in Eğer isimli şiirini okuyacak. Biz de bu şiirin üzerine söz söylemeden programı kapatmış olalım. Eğer gelecek hafta tekrar bizleri dinleme lütfunda bulunursanız sizlerle tekrar birlikte olup mutlu olacağız sevgili dinleyenler. Tekrar buluşuncaya kadar hoşça kalın.
Eğer bütün etrafındakiler panik içine düştüğü ve bunun sebebini senden bildikleri zaman, sen başını dik tutabilir ve sağduyunu kaybetmezsen, eğer sana kimse güvenmezken sen kendine güvenir ve onların güvenmemesini de haklı görebilirsen. Eğer beklemesini bilir ve beklemekten de yorulmazsan veya hakkında yalan söylenir de sen yalanla iş görmezsen ya da senden nefret edilir de kendini nefrete kaptırmazsan, bütün bunlarla beraber ne çok iyi ne de çok akıllı görünmezsen. Eğer hayal edebilir de hayallerine esir olmazsan, eğer düşünebilip de düşüncelerine amaç edinebilirsen, eğer zafer ve yenilgiyle karşılaşır ve bu iki hokkabaza aynı şekilde davranabilirsen, eğer ağzından çıkan bir gerçeğin bazı alçaklar tarafından ahmaklara tuzak kurmak için eğilip bükülmesine katlanabilirsen ya da ömrünü verdiğin şeylerin bir gün başına yıkıldığını görür ve eğilip yıpranmış aletlerle onları yeniden yapabilirsen, eğer bütün kazancını bir yığın yapabilir ve yazı tura oyununda hepsini tehlikeye atabilirsen ve kaybedip yeniden başlayabilir ve kaybın hakkında bir kerecik olsun bir şey söylemezsen, eğer kalp, sinir ve kasların eskidikten çok sonra bile işine yaramaya zorlayabilirsen ve kendinde dayan diye bir iradeden başka bir güç kalmadığı zaman dayanabilirsen, eğer kalabalıklarda konuşup onurunu koruyabilirsen ya da krallarla gezip karakterini kaybetmezsen, eğer ne düşmanların ne de sevgili dostların seni incitmezse, eğer aşırıya kaçmadan tüm insanları sevebilirsen, eğer bir daha dönmeyecek olan dakikayı 60 saniyede koşarak doldurabilirsen, yeryüzü ve üstündekiler senindir. Ve dahası sen bir insan olursun oğlum. Beşinci sanat. Hazırlayan ve sunan Selami Güder.